Ayrım 21, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 197. Dağın öbür yamacına doğru yürürken ayağı bir yere takıldı ve 20 metre kadar yuvarlandı ama kendini hemen topladı, koşarak ve canını acıtmayacağı yerlerde de yuvarlanarak ilerlemeye devam etti. Oldukça zor bir işti bu ama birliğin epeyce önüne geçmişti. Öncüden hemen sonra yola çıktı. Adamlar değişik aralıklarla teker teker yaklaşmaktaydılar. İçinde bulunduğu çalılıklardan hemen yola çıkmadı. Yola iyice yaklaştı ve bir süre burada saklandı. Sonra paketini yere indirdi ve pantolonunu çözdü. Bu haldeyken çalıların arkasından çıkıp yola indi. Yavaş yavaş pantolonunu çekti ve beline kuşağını sardı. "Oh, bayağı rahatladım," dedi gülerek ötekiler yaklaştığında. İçlerinden birkaçı biraz dinlenmek, terlerini silmek ve soluk alabilmek için çıkınlarını yere indirdiler. Celso hala soluyordu. Ama muchacholardan hiçbiri bunu görmedi. Herkes kendi yorgunluğu ile uğraşıyordu. Serin kanlı bir tavırla konuşmaya başladı Celso. "Küçük bir yaban domuzunun ardına düştüm. Tam yakalamıştım ki elimden kurtuldu. Dikenli bir çalının arkasına dalıp yok oldu. Ben de peşini bıraktım. Bu akşam için iyi bir ziyafet olurdu. Ama o küçücük şeyin ardından koşarken mahvoldum. Allah kahretsin. O küçücük şey nasıl da koşuyor? Kaplandan kaçan yaşlı bir eşek gibi soluk soluğa kaldım." "Genç bir domuzun neden de hızlı koşacağını sen bana sor," dedi içlerinden biri. "Benim de başımdan geçti böyle bir şey. Bir keresinde tam 3 saat bir yaban domuzunu kovalamıştım. Sonunda bu Allah'ın belası cengelde yolumu şaşırdım ama yine de o domuzu yakalayamadım. Bir fare kadar hızlı koşuyor namussuz. Tam bacağından yakalayacağını sanıyorsun ki birden bir deliğin içine ya da bir çalının ardına dalıp gidiyor. Sanki yer yarılıyor da içine giriyor keratalar. Tabii bu arada anasına rastlayacak olursan Tanrı yardımcın olsun. İşte o zaman bütün gücünle kaçman gerek yoksa hesabın tamamdır. Vahşi hayvanlar gibi onların peşinden koşmanın hiçbir anlamı yok aslında. Bir tepe Squintle'nin peşinden bile eğer yanında iyi bir köpek yoksa o zaman hiç zahmet edip de koşma. Çok güzel bir şeydi ama talihim yoktu diyerek kendini avutursun." Muchacholların hepsi de kendilerinin daha iyi bir avcı olduğunu kanıtlamak için birer öykü anlatmak zorunda hissettiler kendilerini. Celso çıkanını çalıların arasından çıkardı, kalın bir sigara yaktı ve çıkanını kafasının üstüne yerleştirdikten sonra "Bueno muchachos," dedi, "artık yola koyulmam gerek. Benim takım epeyce önde kaldı, arayı çok açtık. O Allah'ın belası küçük domuz çok zamanımı aldı ama insanın elinde değil işte." Yola koyuldular. Ötekiler kendilerinden bir sonraki takım gelinceye dek gölgede oturup konuşmayı sürdürdüler. Yol kıyısındaki bir kayanın içindeki bir yarıktan soğuk bir su akmaktaydı. İşte gelen geçen herkes buna dayanamıyor. Orada kısa bir süre dinlenip kendine bir pozole hazırlıyordu. 29. Bölüm. Öğleden sonra 4 sıralarında kervan para heye vardı. Geriden gelenler topallar ve Calentura yakalamış olanlar 5 sıralarında geldiler. El Zorro genellikle arkada birinin kalmasını önlemek için en geriden geldiği için kimse onu aramıyordu. Tam o sırada koşmaktan soluk soluğa kalmış bir muchacho geldi. Heyecanla tüccarların ve simsarların çevresinde oturdukları ateşe yaklaştı.
"Patron Sito, oh patron Sito, yarım mil geride El Zorro'nun atı bir ağaç kütüğüne takılmış ve El Zorro düşmüş."
"Ne olur düşmüşse sanırım yeniden atına binecek yaşa geldi," dedi Don Ramon.
Hiç kimse heyecanlı delikanlıyı ciddiye almamıştı. Zaten simsarlar sürücülerinden biri için neden üzülsünlerdi ki?
"Herhalde yine sarhoştu. Allah bilir bu aguardiente'leri nereden buluyorlar. Kesinlikle yerlilerden birinden almıştır. Eğer yeniden atına binemeyecek durumdaysa yolda kalması daha iyiydi. O buna layıktı. Atlarından düşen ve bir daha onlara nasıl binileceğini bilmeyen o orospu çocuklarının burada işi yok. Onu işten kovacağım. Hiçbir işe yaramıyor," diye söylendi Don Ramon.
Simsarlarla tüccarların El Zorro'dan çok daha önemli sorunları vardı kafalarında. İnsan istedi mi onun gibi bir düzine adamı Tabasco'ya ya da Guatemala'ya giden yolun üstündeki kasabalarda bulabilirdi. Bu alınan bir düzine adamdan da yalnız ikisi simsarlarla tüccarların geriye bıraktıkları artıkları yemekten memnun olarak işe atılırlardı.
Gelecek yıl böylesine güzel ve iyi bir grubu tekrar toplayıp toplayamayacağımız konusunda değil El Gobernador. O Allah'ın belası Jefe Politico bile bize güvence veremez Don Gabriel, dedi Don Ramon. Bir parça fasulyeyi bir parça Toto Posle'nin üstüne koyarak.
Bu işte günden güne daha kötüleşiyor ve daha çekilmez hale geliyor. Pis bir yaşam bu.
Bunu bir gün öğreneceksin Don Gabriel. Burada vahşiler gibi ateşin çevresinde, başımızın üstünde bir çatı bile olmadan oturup domuzlar gibi yemek yiyoruz. Dindar bir Katolik'in yaşamı böyle mi olmalı? Karılarımız evde yataklarında yalnız, üstelik bu kez tek bir orospu bile yok. Her şey gittikçe daha kötüleşiyor.
Bak sana bir şey söyleyeyim Don Gabriel, eğer böyle tek bir yeni ağaç bile dikmeden habire kesmeye devam ederlerse yakında tek bir kaoba bile kalmayacak.
Don Gabriel ise çok daha az bir kötümserlikle bakıyordu. Daha önceki işine oranla bu ona altın madeni gibi geliyordu. Bütün yürüyüş boyunca kafasında tek bir düşünce vardı. İşi Don Ramon'dan nasıl alacağı ve dönüşte nasıl yapıp da Don Ramon'un başına üzücü bir kaza getireceğiydi. Öylesine bir kaza olmalıydı ki bu ortaya çıktığında kimse de kalkıp Don Ramon'un Don Gabriel'e 5000 peso borcu olduğunu, bunu Don Gabriel'in Don Ramon'a yerli satın alırken verdiğini söylememeliydi.
Eğer Don Ramon böyle bir kaza geçirmezse Don Gabriel'in bu işteki kazancı bu 5000 pesonun üçte biri kadar bile olmayacaktı. Ve sonuç olarak Don Gabriel işi tek başına yürütebilecek duruma gelmek için yıllarca çalışmak zorunda kalacaktı.
Un accidente, çok korkunç diye bağırdı bir ses yemeklerini pişirmekte olan muchachoların arasından.
Durmadan ortağının başına gelecek kazayı düşünen Don Gabriel bu sesi işitince birden sapsarı kesildi. Hemen gözlerini kaldırıp durgun durgun yemeğini yiyen Don Ramon'a baktı ve kendine geldi. Ateşin çevresinde oturan caballerolardan hiçbiri kaza haberini işitince heyecanlanmamıştı. Daha ayrıntılı haberlerin gelmesini bekliyorlardı. Belki de olan biten bir yerlinin çukura düşmesinden ya da bir eşeğin yerlilerden birkaçını tekmelemesinden başka bir şey değildi. İnsan eğer bu yürüyüşlerde ürkek yerlilerin bağırışmalarıyla heyecanlansaydı sürekli bir sinir bunalımıyla yaşamak zorunda kalırdı. Yerlilerden kimileri ateşin başından kalkmışlar, bir grup halinde caballeroların ateşine yaklaşıyorlardı. Ateşe 20 adım kala ikiye ayrılarak aralarında bir yol açtılar. Caballerolar ağır ağır yerlerinden kalkıp ne olduğunu görmeye gittiler. Yerlilerden biri El Zorro'nun atının dizginlerini tutmaktaydı. Herkesin açıkça gördüğü gibi dizginler ve eğer birkaç kez yolda dikenlere takılmıştı. Zor da olsa atın her seferinde kendini kurtarmayı başardığı belliydi.
Ama bu El Zorro, dedi Don Ramon, ne olmuş? Ata nasıl binileceğini bilmiyor muydu? Allah kahretsin, feci bir durumda, tanınmayacak bir halde. Daha önce hiç görmediğim biri de olabilir rahatlıkla. Ama bu pantolon, botlar onun. Hiç kuşkusuz bu da onun atı.
At ter içindeydi, titriyordu, gözleri korkuyla fal taşı gibi açılmıştı. İnsan onun yeniden canlı ve konuşan insanlar arasında olmaktan ve az ötede otlamakta olan hayvanları görmekten memnun olduğunu hissediyordu.
''Herif nasıl atın altına girmiş böyle?'' dedi tüccarlardan biri olan Don Alban. ''İnsanın iştahını kaçırıyor. Allah'tan yanıma birkaç şişe komiteko almıştım. Yoksa bütün gece rüyamda bunu görürdüm.''
Eğer kaymış ve hayvanın karnına inmişti ama kolanlar öyle sıkıydı ki eğer arkaya doğru gitmemişti bile. Böyle olsaydı hayvan rahatlıkla eğerden kurtulabilirdi, yine de üstünden eğeri atabilirdi. Ama hayvanın koşumları tam olduğu için bir şans eseri olarak hayvanın üstünde kalmıştı. El Zorro'nun bir ayağı üzengideydi. Atın üstünde otururken arkadan gelen birisine bakmak için kafasını çevirmiş ve ayağını da üzengide öylesine garip bir biçimde döndürmüştü ki herhangi bir nedenle belki de bir yılan gördüğünden at şahlanınca ayağını kurtaramamıştı. Giysileri yırtılmıştı, yerde oldukça uzun bir süre sürüklendiği, ağaçlara ve çalılara takıldığından olacak lime lime olmuştu. Yüzü de paramparçaydı. Kafası kirli bir topak haline gelmişti. Kafasında et namına bir şey kalmamıştı. Yalnızca birkaç parça saç vardı ve boynu da ip gibiydi.
''Eğer onu çıkartamıyorsanız üzengiyi kesin.'' dedi ortalıkta dolanan adamlara Don Ramon. ''Onu oraya çalıların yanına koyun, sonra gömeriz. Atın eğerini çözün. Teri soğuduktan sonra da su içmeye götürün. Pobre besteysa.''
Caballero'lar yeniden ateşin başına döndüler. Üzgün üzgün yemeklerine devam ettiler ve başlarından geçen ya da işittikleri, akla hayale gelebilecek her türlü kazayı birbirlerine anlattılar.
''Haydi o komiteye koyu aç Don Alban'' dedi Don Gabriel. ''Umarım böyle bir durumda hayaletler görmemizi istemiyorsundur.''
''Yok canım, elbette ki istemiyorum. İçinde bulunduğumuz koşulları göze alırsak komiteye kolarım sizin de sayılır Sayın Caballero'lar.'' Yanımda yeterince var. Üstelik burada içtiğimizi hiç olmazsa Monteryalarda satmak zahmetinden kurtulacağım. Salud Caballeros!
Don Ramon kendisi ve Don Gabriel için yemek pişiren çocuğu çağırdı.
Osensio, El Camaro'nu buraya çağır. Onunla konuşmak istiyorum.
Ahorita Patroncito karşılığını verdi çocuk ve bağırmaya başladı. Camaron, Camaron! Lo llama El Patron!
Çocuk onu aramaya gitti ve Arriero'larla birlikte otururken buldu. Arriero'lar onunla aynı toplumsal düzeydendi. Orduda küçük subayların toplumsal düzeyine benzer bir düzeydi bu.
''Yavoy, geliyorum.'' dedi El Camaron ve oğlanı izledi.
''El Zorro senin Camponero'ndu değil mi?'' diye sordu Don Ramon.
''Camponero mu? Ha? Evet, evet. Bir bakıma Camponero denilebilir.'' ''Gerçeği söylemek gerekirse ikimiz de senin hesabına çalıştığımız için onu tanıyorum patron.''
''Ama hiç olmazsa nereden geldiğini biliyorsundur.''
''Nereden bileyim Jefe?'' karşılığını verdi El Camaron.
''Peki ikiniz nerede karşılaştınız?''
''En el calabozo, en tuxlu Jefe.''
''Amma da matrak herifler.'' diye güldü Don Alban. ''Gel buraya Camaron, hadi bir içki iç.''
''Muchas gracias patron'' dedi El Camaron ve kendisine sunulan şişeden kocaman bir yudum aldı. Kendisine bir daha içki sunup sunmayacaklarından emin değildi. Oysa içkiyi bir kez midesine indirdikten sonra kimse kalkıp da geri alamazdı onu.
''Demek hapishane daha, Tuxla da'' dedi Don Ramon düşünceli düşünceli.
''Ama ben tümüyle suçsuzdum Hefe, inanın bana, kutsal anamız üstüne yemin edebilirim.''
Bunları söyleyerek istavroz çıkardı ve doğru söylediğini kanıtlamak için baş parmağını öptü.
''Peki El Zorro neden hapisteydi?'' diye sordu Don Alban. ''Şey patron, işte o tür şeylerden biriydi bilirsiniz. Nasıl insanın başına geldiğini bunların karşılığını verdi El Camaron pis pis sırıtarak.''
''Ne tür bir şey?'' diye Don Ramon sordu.
''Şey, El Zorro'nun bir sevgilisi, bir criada, yani bilirsiniz.'' ''Kızın kendisini bir karretero'ya teslim ettiğine inanıyordu. Bilirsiniz, o da gidip muchacho'yla biraz konuşmuş. Bilirsiniz canım bu konuşmaları. Sonra da bir bakmış ki muchacho ölüvermiş. Korkunç bir rezalet çıkmış ve onu da kalabozoya tıkmışlar.''
''Peki onu neden hapiste tutmamışlar?'' diye sordu Don Gabriel.
''Kueva hefe, onu orada tutamamışlar. Nasıl olduğunu bilirsiniz. Kimse onun kızı öldürüp öldürmediğinden ya da damdan düşen bir taşın onun kafasını yarıp yarmadığından emin değildi. Tek bir sentavosu bile yoktu. Bu yüzden hapiste kalıp kalmaması kimseyi ilgilendirmiyordu. Birkaç hafta sonra onu salıverdiler. Sizin anlayacağınız kanıt yoktu.''
''Seni de aynı zamanda mı bıraktılar?'' diye sordu Don Ramon.
''Hayır, beni ondan çok önce bıraktılar. Ben hiçbir şey yapmamıştım, suçsuzdum, iftiraya uğradım. Böyle şeyler olur, bilirsiniz Efe.''
''Tuxla'da Don Eliseo için Mozo'da hiç çalışmadın mı?'' diye sordu Don Ramon.
''Haklısınız Efe, çalıştım. Tuxla'da bir farmasiye işleten Don Eliseo benim arkadaşımdır diye anlattı Don Ramon öbür kabeyoralara. Sonra yine El Camaro'na döndü. Kasaları açtığında ilaç çaldığın için ve sonra da bunları köylere ve pazarlara götüren Türk tüccar Don İsmail'e sattığın için seni hapse atan Eliseo attırmış.
Mantiras, bunların hepsi yalan hefe. Ben patronuma ait hiçbir şeye elimi bile sürmedim.
İsterseniz burada bize ait bir şeye elini sür bakalım. Seni hapse filan atmayız. Yalnızca bağırsaklarına birkaç kuru fasulye göndeririz yeter dedi Don Ramon ve sonra ekledi. Üstelik sen ve El Zorro ikiniz de aynı zamanda Huxla'daki hapiste birlikte yatmışsınız doğru değil mi bu?
Kutsal anamız ve Aziz Joseph adına yemin ederim ki El Zorro'nun Huxla'da kalıp kalmadığını bilmiyorum. Ama sizi temin edebilirim ki ben insanların o milyonlarca tahta kurusundan uyuyamadığı pis bir kalabozuna asla kalmadım.
Kalmadın mı? Öyleyse nasıl oluyor da Don Gervasio seni Huxla'dan tanıyor? Don Gervasio, bana hikayesini anlatmış olduğunuz pezevenk bu değil miydi?
Precisamente taslamam karşılığını verdi bir tüccar olan Don Gervasio.
El Zorro ile birlikte Don Adelino'nun finkasından 8 eşek çalıp sonra da üstündeki damgaları ustaca değiştirdiniz. Bunu da yaptıktan sonra sen ve arkadaşın El Zorro bu eşekleri Don Federico'ya satmaya kalktınız. Ama talihiniz kötü gitti. Panaflor'un eski belediye başkanı tam o sırada küçük bir çiftliğinin bulunduğu Huxla'daydı. Siz iki hırsız orada görünce hemen ele verdi değil mi?
Ben mi? Ben mi değiştirmişim damgaları? Bütün bunları nereden çıkardığınızı bilmiyorum hefe. Eğer ömrümde bir kez bile Huxla'ya gittiysem büyük annem cehennemde yansın. Ömrümde ben ne Huxla'da ne de Motozintla'da hapse girdim.
Sen ve arkadaşın El Zorro'nun Motozintla ve Nikuyville'deki serüvenlerinize hiç girişmesek daha iyi olacak galiba. Yoksa salt korumak için seni asmak zorunda kalacağız dedi Don Matildo lafa karışarak. Don Matildo birliğe 15 işçiyle katılan küçük bir simsardı. Haydi Camaron biraz daha iç dedi Don Alban. El Camaron'a komite koşyesini uzatarak. El Camaron kocaman bir yudum daha aldı. Gracias caballeros dedi ağzını yeniyle silerek. Seninle El Zorro'nun yaşamını öğrenmek bizi en azından yarın akşama dek uğraştırır dedi Don Ramon. O zamana dek bile öykünüzün sona ereceğini sanmam ya neyse. Ama en azından bize El Zorro'nun nereden geldiğini söyleyebilirsin. Hiç olmazsa annesine, kardeşlerine ya da varsa bir akrabasına haber verebilirdik.
Şimdi yavaş yavaş anımsıyorum. Belki de Pichu Calco'dandır. Kakao konusunda epey şey bilirdi. Bana böyle şeyler anlattığını anımsıyorum ama yine de emin değilim.
Öyleyse dedi Don Ramon bir süre sonra, onu gömmekten başka yapacak hiçbir şey kalmıyor bize. Ne dersiniz kabayarolar?
Oturanların hepsi birden ayağa kalktı. Parahenin çevresinden yarım düzine meşale bulup getirdiler.
Birisini kamp yerine bu denli yakın bir yere gömmek kötü bir şey dedi Don Ramon. Kim bilir bu parahede kaç kez daha duracağız ve belki de birisi pantolonunu indirip onun üstüne çömelecek.
Yerlerden birkaçı cesedi bacaklarından tutarak sürükledi. Ötekiler ise bunu bir eğlence olarak kabullenip sırf seyretmek için geldiler. Kervan Monteryaları ısmarladı. Bir sürü balta, demir, zincir, tel kablo, demir dirsek, düz demirden çubuklar ve bocurgatlar taşımaktaydı. Ama bütün kervanda ne bir kürek ne de bir kazma vardı. Bunlar Monteryalarda pek kullanılmayan araçlardı. Yerlilere kazma gerekmiyordu zaten. Maçeteleriyle bir çukur açtılar. Çukur yarım metreyi bulunca toprak sertleşmeye başladı ve böylece kazmak daha da zorlaştı. Don Ramon artık sabrını yitirmişti.
Atın onu içine işte hepsi bu kadar diye bağırdı.
Yerler tam cesedi kaldırmışlardı ki sesi bir kez daha işildi.
Un momento, bir dakika, ceplerine bakın. Ayakkabılarını çıkarıp bir bakın içine, bakalım bir şeyler var mı? Yüzük parmağında kalsın. Zaten bir cam parçasından başka bir şey değil.
Cebinden 11 pezo ile 37 centavo çıktı. Küçük bir torba içinde biraz tütünle kendi kestiği adi beyaz kağıtlar vardı. Bir de iyi bir cep çakısıyla cengelde herkesin taşıdığı çakmaklardan bir tane çıktı. Bu çakmak Şarleman'ın sakalı henüz çıkmadığında kullandığı çakmağın tıpkısıydı. Bir parça çelik fitil ve kavdan oluşmaktaydı. Kav daha yakın zamanlarda buna eklenen bir buluştu. Fitil bir kurşun kalem kalınlığında sarı sünger gibi bir kordondu. Amerika'daki tropik cengeli tanıyan ve bunun içinden isterse yanında su geçirmez 50 kutu kibrit olsun böyle bir yolculuğa çıkmazdı. Yerliler modern fitile bile güvenmezlerdi. Kendi bildikleri eski moda bir kavın yanı sıra bu tür çakmağı da yanlarında taşırlardı. Yanında her biri $5 değerinde iki çakmak bulunan ünlü kâşif, yeşil dalların önünde üzgün üzgün otururken onların hemen bir ateş yakabilmelerinin nedeni buydu. ''Bana kalırsa aramızda El Zorro'nun en uygun mirasçısı sensin.'' dedi Don Ramon El Camaro'na. ''Onun bütün malını alabilirsin.''
''Gracias mi jefe.''
El Camaro büyük bir sevinçle önce parayı sonra da öbür eşyaları ceplerine tıkıştırdı.
''İzin verirseniz jefe, eğer karşı çıkmazsanız yüzüğü de almak istiyorum. Adi bir şey olabilir ama kadınlar bunun farkına varmazlar. Onun altın olduğuna hemen inanıverirler.''
Sonra patronunun izin vermesini beklemeden yüzüğü çekip çıkarmak için yere çömeldi. Yerde sürüklenmiş olan El Zorro'nun elleri de tıpkı başı gibi öyle parçalanmıştı ki insan ona bakınca rahatlıkla bayılabilir ya da kusabilirdi. Parmaklar yedikleri darbelerden şişmiş olduklarından El Camaro'nun tükürerek ve ölü adamın parmaklarını hiç acımasız kıvırıp büküp sıkarak zorla çıkardı. Yüzüğü ele geçirir geçirmez sanki başka birisi onu elinden kapacakmışçasına hemen parmağına taktı. Gömleğinin koluyla yüzüğü sildikten sonra meşalelerin ışığına tutarak parlayıp parlamadığına baktı.
''Artık onu içeri atabilirsiniz.'' buyruğunu verdi Don Ramon ama sonra hemen ekledi. ''Un momento, bir dakika muchachos.''
Bağıra bağıra konuşmaya başladı daha sonra. ''Caballeros, yüzlerce suçsuz kadının ırzına geçtiği kesinlikle doğrudur. Bir hayvan hırsızı, pis bir pezevenk, bir sürüngen, bir haydut, acımasız bir katil. Ve Tanrı bilir, kim bilir neydi ama sonuç olarak o da bir insan ve Hristiyandı. Ruhu cehenneme gidecek bile olsa onun için biraz dua edelim.'' Caballerolarla yerler şapkalarını çıkardılar ve hep birlikte söylenmeye başladılar.
''Ave Maria, Santa Purissima, Santa Madre del Dios Poderoso Silvanos, ora pro nobis, Santa Purissima, Santa Maria de Dios, ora pro nobis. Amen.''
21. ayrımın sonu. Sayfa 208.